7. ayrım, sayfa 54. Fikrant şirketten aldığı tazminatla küçük bir dükkan alıp çorapçı açmış, bir yıla kalmadan da batırmıştı. Batırmış ya da dükkanda beklemekten sıkılıp yatırdığından fazlasına devretmişti. Artık orası biraz karışıktı, İlhan'a göre. Ama kocasının ablası için yaptıkları ona kol kanat gerişini yatsımazdı Revan. Şirkette işçi göstermiş, sigorta primlerini ve az da olsa bir aylık ödemişti yıllarca. Emekliliğe hak kazanmasını sağlamıştı o aylık sonra. Eniştesine tapıyordu o günlerde ablası. Revan da hiçbir zaman parasız bırakmamıştı onu. 3-5 enline geçerse verir çantasından. Dolabından gizlice aşırdıklarına da ses çıkarmazdı. Rahat yaşasın, yoksulluk çekmesin diye. Kocasından kurtulduktan sonra saçı başı giyimi düzelmiş, zevkleri oldukça incelmişti Fikra'nın. Kumru'yu özel okula vermişler, okul taksitlerini de İlhan'a ödetmişlerdi. Helal olsun, iyi ki öyle yaptık diye düşündü. El karıları yiyeceği ne? Birkaç yıl önce İlhan pek oralı olmayınca Revan Kumru'yu kendi nüfusuna geçirip evlat edinmişti. Kız Amerika'da okuyordu şimdi ve orada kalıp kalamayacağı kuşkuluydu para sorunu yüzünden. Silkeleyi vermişti hepsini İlhan. O da artık sizin bileceğiniz iş demişti. 5 yıldır okuyor. Benden bu kadar. Sevgilisinin gebeliği ortaya çıkıp da ele güne rezil oldukları ve İlhan'ın boşanma davası açarak kendisini evden gitmeye zorladığı günden beri Revan Fikran'la birlikte bu eski evde oturuyordu. Düşününce inanılmaz geliyordu. Onca rahat ve şaşanın arkasından kendini 15 yıl sonra yeniden bu köhne daireye ablasına sığınmış bulması. Bu evi elden geçirmek, bütün bu eşyaları ayıklamak, yalın, özgün bir biçimde yenileyip döşemek istiyordu. Ama çok para gerekiyordu bunun için. Boşanma sırasında suçlu taraf olduğu halde çok cimri davranmıştı İlhan. Çeşmedeki yazlıktan başka hiçbir şey, asıl önemlisi nakit para vermemişti ona. Avukatla anlaşmış olduğu, adamın ikili oynadığı gün gibi ortadaydı. Zaten Fikran gidişi görünce adamı azletmişti Revan'a. Aslında onun ölçüsüzlüğü yüzünden inatlaşmışlardı İlhan'la. Sonuçta güçlü olan kazanıyordu ve eğer önü kesilmezse hain herif işi böylece kapatmanın bir yolunu bulacaktı. Yeni avukat dünyanın parasını istemişti. Adamlar tutulacak, araştırmalar yapılıp İlhan Sadiç'in mal varlığı saptanacak, uğradığı haksızlık sonucu Revan'ın maddi manevi durumunun bozulduğuna ilişkin raporlar alınacak, tanıklar bulunacak ve bir takım yerlerden rüşvetler, hediyeler de asılacaktı. Masraf çok, dava zordu. Revan Fikran'ın ısrarıyla Etiler'deki dairesini satmak zorunda kalmıştı ne yazık ki. 3 ay beklemişler, satılmayınca içinde oturana değerinden aşağı vermek zorunda kalmışlardı. İstememişti aslında ama başka yolu yok demişti Fikran. Mecburuz. İleride daha iyisini alırsın. Çapraşık bir dava bu. Görmüyor musun? Güme gidiyoruz. Böyle konuşmuş, böyle kandırmıştı onu evini satmaya. Oysa avukat filan hepsi fos çıkmıştı. Ne yapalım diye düşündü. Ne yapalım? Birden gelen kalp çarpıntısıyla bitkin, koltuğun arkalığına yaslandı. Olabileceklerini düşündükçe paniğe kapılıyordu. Kafasından bin türlü terslik geçti. Tanrım diye söylendi. Tanrım yardım et. Ama Tanrı var mıydı? Ne kadar isterse istesin, kendisinden yüz çevirdiği için olmalı. Eskiden kafasında canlandırdığı gibi göremiyor, düşünemiyordu Tanrı'yı artık. Zehba'nın üzerindeki tozda parmak izleri vardı. Bugün temizlik günüydü. Ama dün o gerizekalı gündelikçi kadına telefon edip gelmemesini söylemişti. Onunla uğraşacak hale değildi. Kafası bu kadar dolu ve böyle heyecanlar içindeyken. Elindeki sigarayı külliye hınçla bırakarak ezdi. Önündeki soğumuş kahveyi bir dikişte içti. Bir at sineğinin uzak vızıltısını çoğaltan sessizliği dinledi. Bu akışa nasıl kapıldığını bir türlü anlayamıyordu. Düşündüğünde her şey kendiliğinden gelişmiş, bir rüzgar onu önüne katıp sürüklemiş gibi geliyordu. Zehba'nın üstündeki ayaklarına baktı. Çirkin görünüyorlardı. Parmakları ilk gençliğinde giydiği ucuz ayakkabılar yüzünden biçimsizleşmiş, birbirinin üstüne binmişti. İlhan sadece tiksinerek bakardı onlara. Tuhaf deniz hayvanlarına benziyor demişti bir seferinde. O gün mahvetmiş, Revan'ı ağlatmıştı. İncelik yoktu onda. Pat diye söyleyiverirdi aklından geçeni zaten. Ayaklarını yere indirdi. Başı dönüyor, içi eziliyordu. Çevresine baktı. Cam bir vazonun içindeki plastik laleler renklerini yitirmişler. Eşyalar belli sınırların dışına taşıp bulanıklaşmışlardı. Bu işe nasıl izin verdim diye düşündü yeniden. İzin mi? Ne izni? Kendisinin olan, kendi kurgu alanında gelişmiş, özgün hiçbir düşünce olmamıştı ki kafasında nicedir. Bir takım görüntülerin ve kendi doğrularının silik yansıları vardı yalnızca. Ama bunların ona ait olduklarından bile bütünüyle emin olamıyordu. Olması ve yapılması gerekenle neyin ne olduğunun yorumu öyle uzun süredir başkalarını bırakmıştı ki parçaların, kişilerin, olayların birbirleriyle ilişkilerini, bu ilişkilerden ortaya çıkan ya da çıkabilecek olası sonuçları neredeyse göremez olmuştu. Kendisi bir an tehlikeli, sonunu bilmediği büyük bir oyunun içine zorla itilmiş, küçük, önemsiz bir oyuncu gibi hissetti. Onun kendisi üzerine kurulduğu halde sahnede yalnızca bir an görünüp kaybolacağı bir figür. Acaba diye düşündü. Acaba öyle mi olacak, yoksa kabak başıma mı patlayacak? Güçlü olan biziz demişti Fikran yola çıkarken. Yeter ki sen sakin ve kararlı ol. Duygularına kapılıp kendini bozma. Ben çürük tahtaya basmam. 2 aydır uğraşıyorum. Göreceksin, her şey iyi gidecek. Göreceğiz diye söylendi. Göreceğiz bakalım. Bir an Fikran'ı jandarmalar arasında elleri kelepçeli, yüzü montuyla gizlenmiş, itilip kakılarak yürürken görür gibi oldu. İçinden kopan çığlığı bastırmak istercesine elini ağzına kapattı. Kimseyle konuşmadım ben. Kimseyi görmedim. Bilmiyorum. Duymadımlar geçti aklından. Midesi yanıyordu. Kalkıp mutfağa gitti. Bir soda şişesi alıp mutfak masasının başına çöktü. Masanın üstündeki ellerine baktı. Birini kaldırıp ötekine dokundu. Tanışlık yoktu bu dokunuşta. Yakınlık yoktu. Kendisi bile sevgiyle, sıcaklıkla dokunamıyordu artık. Birden belli belirsiz bir sızıyla kendi kendisiyle bağlarını sonsuza kadar koparmış olduğunu hissetti. Ben, dedi yüksek sesle. Yani ben. Arkasını getiremedi. O kadar uzun yıllar biz demeye ve biz düşünmeye alışmıştı ki benim kim olduğunu unutmuştu. Oysa İlhan Sacit her zaman ben olmuştu. Sonra da kendi yaşamının bizim ötesine yarışına sormadan gönlünce kullanmaya karar vermiş, revana kapatmıştı. Düpedüz o bizden kovmuş, kapı dışarı etmişti işte canım. Yeniden eline baktı, parmaklarını oynattı. Söz dinliyor, verdiği buyruğu yerine getiriyorlardı. Ama soğuk ve yalnızdılar, tıpkı kendisi gibi, aptal ve yalnız. Aslında çok yorgunum diye düşündü. Yorgunken bu tür saçma sapan duygulara kapılıyor işte insan. Ne diye aptal olacakmışım ki? Ama yalnızlık. O doğru işte. Üstelik bu eski yalnızlığımdan çok daha koyu. Neredeyse bulamaç gibi bir şey. Evet, öyleydi. Çünkü bir zamanlar fanteziler kurarak gizlice özlediği yalnızlıkların sevinç ve zevklerini taşıyan sahici bir yalnızlık değildi şimdi içine düştü. Daha genç olduğu yıllarda kocasının kendisini her fırsatta aldattığını anladığında onu terk etmeyi, özgür olmayı, yeni birini, birilerini ateşli bir biçimde sevmeyi hayal etmişti. Sevmeyi de değil belki, başka erkeklerle sevişmeyi, birinden ötekine, kuralsız, utanmasız dolaşmayı, aşağılanmayı, yerlerde sürünmeyi, çamurlar içinde yuvarlanarak etin zevklerini doyasıya tatmayı, çığlık çığlığa ve sonuna kadar sevmeyi değil, hayır elbette aşk değildi istediği, o erkeklerin hepsine birer zevk nesnesiymişler gibi umursuzca, arsızca ve sınırsız bir düşkünlük ateşiyle yaklaşmayı özlemişti yalnızca. Bedeninin acıyla kas katı kesildiğini fark etti. Ellerini ateş gibi yanan, zonklayan şakaklarına bastırdı. Sabırla, üzüntülerle, ödünler ve suçluluk duygularıyla kurulmuş bir düzen, ömür boyu bağlandığı adamın umulmadık özgürlük patlamasıyla bir an tuzla buz olmuş. Kendisini hiç öngöremediği bir biçimde dışarı çıkıp çıkamayacağını bilmediği bir hapishaneye kapatmıştı. Kapının ziliyle irkildi. Bu saatte kapıcı olamazdı. Bir an yüreği oynadı. Yeni soygun yöntemi geliştirmişlerdi. Evde kimse var mı diye kapıyı çalıp deniyorlardı. Açılmazsa bir yerlerden girmeye çalışıyorlardı. Kapı açılırsa pazarlamacı rolü oynuyorlardı. Zil bir daha çaldı. Çıplak ayakla ses çıkarmadan gidip göz deliğinden baktı. Tanımadığı uzun yüzlü bir delikanlıydı. Sessiz kalması doğru olmayacaktı. Kim o diye sordu korkuyla. Açar mısınız bir dakika? Ne istiyorsunuz? Su arıtma sistemleri. İlgilenmiyorum diye kesti. Hiç ilgilenmiyorum. Merdivenden inen ayak seslerini duydu. Apartman kapısında satıcılar giremez yazılı olduğu halde zillere rastgele basıp gelişigüzel giriyorlardı. Sessizliği duydu. Sabahlığın yakasını sallayarak yüzünü basan ateşi söndürmeye çalıştı. Gidip balkon kapısını açtı. Fikra'nın tozlu resimleri duvara dayanmış duruyorlardı bir kıyıda. Hafif bir alayla dudağı büktü. İğrenç diye söylendi. Bunları hemen atmalı. Geçen ayın resim kursuna yazılmış, kurs öğretmeni tarafından sözde keşfedilmemiş bir yetenek olduğuna inandırıldığı için aylar boyu coşkuyla resim yapmıştı Fikran. Bunlara gerilmiş bez parçaları üzerine resme benzemeyecek biçimde sürüp sürüştürülmüş boyalar ve ne olduğu anlaşılmayan tuhaf biçimlerden oluşmuş, bu şeylere ne kadar resim denirdi acaba? Öyle çirkin, öyle uyduruk işler çıkarmıştı ki sonunda Fikran kendisi bile yılgınlığa kapılıp vazgeçmişti. Benzer uğraşları Revan'da denememiş değildi. Tahta eşya boyama ve çiçek süsleme kurslarına gitmişti bir ara. Sonra İlhan'ın zoruyla yardım derneklerine üye olmuş, gene onun iteklemesiyle papatyalara katılmış ama aradığını hiçbir yerde bulamadığı için iç sıkıntısı giderek koyulmuştu. Ne aradığını biliyor musun ki sen, diyordu İlhan bezginlikle. Sosyal bir varlık ol. Kendine ait bir uğraşın, çevren olsun istiyorum ben. Var zaten. Ama sen benden kurtulmak, başından def etmek istiyorsun. Tamam. Ne halt edersen et. Umurumda değilsin, tamam mı? Ne zaman umurunda oldum ki zaten? Evlendiği adam. Yıllar boyunca kendisi olma iradesini o derece bastırmıştı ki, Revan varlığını, kocasının varoluşun doğal bir uzantısı olarak kabul etme yanlışına düşmüştü. Aslında çevresindeki bütün evlilikler zamanla, kadının erkeğin sürgün vermiş bir dalına dönüştüğü birlikteliklerdi. Bir noktadan sonra dal gövdeden kopmanın sonu olacağını biliyor ve bütün rüzgarlara dayanmaya çalışıyordu. Da düş kırıklıkları kendine dönük bir acıma duygusuna dönüşüyor, nefretler, öfkeler biriktiriyordu karşılıklı. İnsan yanlış yerden hayata başlamışsa neyi tutsa elinde kalıyordu. İlhan Sacit'le onun genç bir mühendis olarak çalıştığı büyük bir inşaat şirketine telefon santral görevlisi olarak girdiğinde 1972 kışında tanışmışlardı. Revan babasının görevi nedeniyle bulundukları ilde kız enstitüsünü bitirmiş, İstanbul'a göçtükten sonra 3 yıl boyunca evde mahalle terzisi olan annesine yardım ederek vakit geçirmişti. Şirkete uzak bir akrabasının yardımıyla yerleştirilmişti. Hem paraya ihtiyaçları vardı, hem de çalışma hayatının alt sınıftan bir kızın daha iyi bir evlilik yapma şansını artıracağını düşünüyorlardı. Maltepe'de üst katında ev sahibinin yaşadığı iki katlı, önü bakımsız bir bahçeye bakan daracık bir evde oturuyorlardı. Babasının aralıksız içtiği sigaranın yeğenimiş ağır havasına karışan bayat ekmek ve soğan kokularının küçük basık odalarını doldurduğu bir ev. Astımı olan annesini öksürüklere boğan sigara dumanı yüzünden karı koca ikide bir atışırlardı. O yoğun yoksulluk kokusu dışında hamam böcekleriyle dolu, karanlık mutfakta aceleyle pişen yemeklere sık sık bulaşan gaz kokusu ve evin her yanına dağılan toplu iğne, iplik ve kumaş parçaları da sürekli kavgaların başlıca konuları arasındaydı. Birbirlerinden ama asıl hayatlarından duydukları bezginliği bu türden yakınmalarla dışa vuruyorlardı belki de. Kimsenin hoşnut ve mutlu olmadığı bir evde yaşadığı için bahtsız olduğunu düşünüyordu Revan. Ruh hali bir andan ötekine değişen, huzursuz, sinirlenmek için buluttan nem kapan babası evde her akşam içerdi. Ama pek sarhoş olduğunu görmemişlerdi. İçki onu kuşkucu, kaderci biri yapmıştı ya da tam tersi. Öyle biri olduğu için içiyordu. Uzun yıllar erken emekliliği beklemiş, sonrasında girişeceği işleri minibüs ya da taksi almak, bakkal dükkanı açmak, sabun tozu üretmek, hayal edip projeler kurmuş birisi olarak İstanbul'a göçmüş ama kısa sürede büyük bir düş yıkımına uğramıştı. Emekli ikramiyesi hızla erimiş, kahve köşelerine pineklemiş, alışveriş için akşam pazarlarını beklemek ve ev sahipleriyle takışmak dışında varlık gösteremez biri haline gelmişti. Orta boyda, güdük, kalas gibi kalın ama güçlü bir beden yapısı vardı. İki kadeh içtikten sonra evdekilerin bir bakış ya da el hareketlerini abartıp büyütür, hır çıkartıp sorgulamalara girişirdi. Annesi onun herkesin karşısında hazır olda durmasını bekleme huyunun mesleğinden kaldığı bir alışkanlık olduğunu söylerdi. Yalnız, umutsuz ve uyumsuzdu. Bu ortamdan kaçıp kurtulma çabalarının boşunalığı yüzünden Revan akşamları eve dönmek istemez, büro kapanana kadar kendine bir yığın iş uydurarak kalemde oyalanır, yemeği bir elma, bir kase yoğurt ya da bir dilim ekmekle geçiştirerek uzak semtleri dolaşan en son servisi beklerdi. Yol uzun sürer, Revan uyur uyanır, hayallere dalardı. Gençliğe adım attığı yıllarda bir yığın tersliğe karşın mutlu evliliklerle biten büyük aşkların anlatıldığı fotoroman ve yerli film duyarlılıklarına şartlanmış olarak ansızın çıkıp gelecek prensini beklemiş, o arada sokak komşularının lisede okuyan dağınık saçlı sivilceli oğlu dışında kimse ilgisini çekmemişti. Yoğun, açığa vurabildiği bir ilgi değildi bu. Dayanıksız bir umut, oyalayıcı bir sevilme arzusu. Cinsel heyecanlarının yöneldiği bulanık bir hayaldi. O cılız oğlanı düşleyerek karanlık yatağında kollarını emmiş, Karşılıksız aşkına şiirler yazmış, şarkı sözleri ezberlemiş, yürek çarpıntıları içinde yol gözlemişti. Çocuğun Revan'ın ilgisini fark etmemiş, etmişse de hiç umursamamış olduğu kesindi. Revan onu ne zaman karşısında görse, dili tutulup ayakları dolaşır, surat asarak kaldırım değiştirirdi. Gururluydu, küçük düşmekten, alay konusu olmaktan öylesiye korkuyordu. Beğendiği genç erkekler karşısında bile katı, uzak, soğuk bir tavır takınıyordu elinde olmadan. Eğer biri onu çok ama çok istiyorsa, önce güvenini kazanmak, incitmeden, güzel sözlerle yaklaşıp direncini kırmaktan başka seçeneği yoktu. Ancak o zaman, evet, ancak böyle, o erkeği yakıp kavuracak bir ateş topu gibi onun avuçlarına düşebilirdi. Bir romanda okumuştu. Külleri kazıp, içinde yanan koru ortaya çıkaracak erkeği arıyordu o. Fikran, seninki kuru gurur derdi, hiçbir işe yaramaz bu. Erkeğe cesaret vereceksin ki yaklaşsın sana. Fikran gözü pekti ama seçici olamıyordu. Çocuksu bir aylaklık, neşeli dizginlenemez bir telaş içinde yaşıyordu. Fizik yapısından ötürü seçme şansı olmadığı yolunda içgüdüsel bir sezgiye de sahipti belki. Önce bir terzi çırağı, ardından evli bir garsonla gezmiş, ikisi de çarçabuk başlarından salmışlardı onu. Bir mağazada tezgahtarlık yapıyor, geç kaldığı akşamlar bin türlü mazeret uydurarak evdekileri inandırmasa da yatıştırmayı beceriyordu. Babasının genlerini devralmış, iri kemikli, kalın yapılı Fikran'a karşılık Revan annesine çekmişti. Pek güzel olmamakla birlikte dikkat çekici bir genç kızdı. Omuzlarına dökülen düz siyah saçlar, uzunca bir yüz, çıkık elmacık kemikleri, renkli, diri, ince sayılacak dudaklar, hafif çatık kalınca kaşlar ve dikkatli, yoğun, bakışlı iri kahverengi gözler. Bedeni ölçülü, ince ve biçimliydi. Yüzünde, duruşunda ağır başlı bir canlılık vardı.